İvan Turgenev. Yarmolayla Değirmencinin Karısı. Seslendiren Akın Altan. Akşamüstü tüfekçi Yarmolayla Tıyaga'ya gittik. Okur, Tıyaga'nın ne olduğunu bilmeyebilir. Öyleyse dinleyin. İlkbaharda, gün batımına yakın, tüfeğinizle ama köpeğinizi yanınıza almadan koruya çıkarsınız. Bir köşeye çekilerek etrafı gözden geçirir, fişeklerinizi kontrol ederken arkadaşınıza göz kırparsınız. Çeyrek saat geçtiği halde orman henüz kararmamıştır. Hava temiz, berraktır. Kuşlar cıvıldamakta, taze çimen zümrüt gibi parıldamaktadır. Beklersiniz. Ormanın içi gittikçe kararır. Akşam güneşinin al ışığı ağaç kökleriyle gövdeleri yalayarak yükselmeye başlar. Çıplak alt dallardan kıpırtısız uyuklayan tepelere varır. İşte tepeler de karardı. Göğün pembeliği maviye döndü. Ormanın kokusu keskinleşti. Havada ılık bir nem belirdi. Çevrenizde uçuşup duran rüzgar kesildi. Kuşlar da cinslerine göre sırayla uyumaya başlıyor. İlkin ispinozlar sustu. Az sonra çalı kuşunun arkasından sarı asmaların da sesi kesildi. Orman gitgide karanlığa bürünüyor. Ağaçlar birbirine karışmış, kocaman siyah külçeler halinde. Lacivert göğün üzerinde ürkek yıldızlar beliriyor. Artık bütün kuşlar uykudadır. Yalnız sakalarla küçük ağaç kakanların uykulu uykulu bir iki ötüşü duyuluyor. İşte onlar da sustu. Uzaktan bir Florya'nın hüzünlü sesi, bülbülün ilk şakıması duyuldu. Kalbiniz beklemenin sabırsızlığıyla doludur. Ansızın. Bunu ancak avcılar anlayabilir. Bu derin sessizliğin içinde karga bağırmasına benzeyen bir ses, tıslamalar, çevik kanatların düzenli sesi duyulur. Arkasından bir çulluk koyu bir ağaç gölgesinden ayrılarak güzel bir hareketle havaya kayar gibi kurşununa doğru süzülür. Tıyaga'da durmak buna derler işte. Bir gün Yarmolayla Tıyaga'ya çıkmıştık. Ama izin verirseniz sevgili okurum, ilkin size Yarmolay'dan söz edeceğim. Gözünüzün önüne 45'lik, uzun boylu, zayıf bir adam getirin. Yarmolay'ın sipsivri burnu, kurşuni gözleri, dar bir alnı vardı. Saçları darmadağınıktı. İri dudaklarından alaycı bir kıvrım eksik olmazdı. Yaz-kış sarımtırak nankin kumaşından Alman tarzı bir kaftan giyerdi. Kaftanın beline bir kuşak sarar, lacivert şalvarından vazgeçmezdi. Başında düşmüş zenginlerden birinin keyifli bir saatinde hediye ettiği bir kalpak vardı. Kuşağı iki torba bağlıydı. Öndeki gayet ustalıkla ikiye bölünmüştü. Yarısında barut, öbür yarısında saçma dururdu. Tüfek sıkılarını Yarmolay o bereketli şapkasının içinden sağlıyordu. Avları ona bir fişeklikle av çantası alacak parayı pekala sağlıyordu. Ama bunları almayı aklından bile geçirmediği için hep aynı yolla avlanıyor, tüfeğini doldururken barutla saçmayı birbirine karıştırmak ya da dökmek gibi hatalara düşmemesi herkesi hayretler içinde bırakıyordu. Tüfeği çakmaklıydı. Üstelik çok geri tepiyordu. Bu yüzden Yarmolay'ın sağ yanağı daima sol yanağından daha şişkindi. Bu tüfekle hedefini nasıl vurduğuna en kurnaz adamın bile aklı ermezdi. Attığı kurşun da hiç şaşmazdı. Valetka adında gayet yetenekli bir zağırı vardı. Valetka bambaşka bir hayvandı. Yarmolay bunu doğru düzgün beslemezdi. ''Ne diye besleyecekmişim?'' derdi. ''Köpek dediğin akıllı olur. Kendi yiyeceğini kendisi bulsun.'' Gerçekten. Valetka, en kayıtsız insanları bile şaşırtacak derecede sıska olduğu halde yaşıyordu. Hatta epeyce yaşlıydı da. Üstelik bu zavallı haline rağmen ne bir kere kaybolmuş ne de efendisini bırakmaya niyetli görünmüştü. Gençliğinde bir kere bir gönül macerası yüzünden 2 gün gözden kaybolmuştu ama bu havailikten çabuk kurtuldu. Valetka'nın en belirgin özelliği bütün dünya karşısındaki sonsuz ilgisizliğiydi. Bir köpek olmasaydı derin bir hayal kırıklığından mustarip derdim. Güdük kuyruğunu altına alarak somurtup dururdu. Zaman zaman titrer, bir kerecik olsun gülümsemezdi. Malum ya, köpekler gülümseyebilirler. Hatta pek hoş bir sırıtmaları vardır. Son derece çirkindi. Çiftlik adamlarının hiçbiri onunla alay etmek fırsatını kaçırmazdı. Ama Valetka, bütün alaylara, hatta dayaklara, soğukkanlılıkla karşılık verirdi. Hele mutfağın sıcağına, güzel kokularına dayanamayarak, bunu yapan yalnız köpekler değildir ya, aç suratını kapı aralığından uzattı mı, aşçılar işi gücü bırakıp çeşit çeşit küfürlerle peşine düşmekten büyük keyif alırlardı. Avda yorulmak bilmezdi. Oldukça hassastı. Gene de yaralı bir tavşanı kovalarken, Yermolay'ın gözünden uzak, kuytu bir köşede, yeşilliğin gölgesinde, bunu büyük bir zevkle, son kemiğine kadar gövdeye indirmek fırsatını kaçırmazdı. Yermolay, ona bildiği bilmediği dillerle istediği kadar küfretsin. Yermolay, komşularından, eski çiftlik sahiplerinden birinin adamıydı. Bu eski zaman adamları çulluklardan hoşlanmaz. Kümes hayvanlarını tercih ederler. Ancak bazı özel durumlarda, isim ya da seçim günlerinde, eski çiftlik sahiplerinin aşçıları da kollarını sıvayarak beylerin sofraları için uzun gagalı kuşlar hazırlarlar. Bunları yaparken Ruslara has coşkunlukla yanına öyle türlü çeşitli soslar katarlar ki konuklar çoğu zaman bunlara ilgiyle bakmakla yetinir, tatmaya cesaret edemezler. Yermolay, efendisinin mutfağına her ay 2 çift kara tavukla birkaç bıldırcın getirmekle görevlendirilmişti. Yermolay'ın köpeğini beslememekte dayandığı düşüncelerle, efendisi de ona av için barut, saçma gibi şeyler vermiyordu. Yermolay acayip bir adamdı. Kuş gibi kaygısız, oldukça geveze, dalgın ve görünüşte beceriksizdi. İçkiye fazla düşkündü. Uzun zaman aynı yerde kalmaktan hoşlanmaz, ayaklarını sürterek yürürdü. Ama bu haliyle günde 50 vers kadar yol alırdı. Pek çok serüven yaşamıştı. Bataklıklarda, ağaçlarda, evlerin çatılarında, köprü altlarında gecelerdi. Tavan arasına kilitlendiği, bodrumlarda, samanlıklarda hapsedildiği olurdu. Tüfeğiyle köpeğinden en iyi giysilerinden mahrum edilerek hatırı sayılır sopalar yerdi. Gene de bir zaman sonra eve giyinik, yanında tüfeği ve köpeğiyle dönerdi. Yermolay'a fazla neşeli bir adam denilemezdi. Ama yine de çoğu zaman keyfi yerinde olurdu. İyi bir arkadaş buldu mu, özellikle içki masalarında konuşmaya bayılırdı. Sonra ansızın kalkıp giderdi. Ulan deli herif, gecenin karanlığında nereye gidiyorsun? Çaplino'ya gideceğim. Çaplino'ya 10 verslik yol var. Ne yapacaksın orada? Sofron var ya, onda kalırım. Burada kal. Yo, olmaz. Böylece Valetka'yı alarak gece vakti yola çıkar, çalılıkları, su hendeklerini aşarak gözünün doğrusuna giderdi. Sofronun onu içeri alıp almayacağı pek belli olmadıktan, başka gecenin o saatinde el alemi rahatsız ettiği için sırtına bir iki yumruk yemek de vardı hesapta. Baharda sular yükselince balık tutmak, yengeçleri elle yakalamak, kokusunu izleyerek av bulmak, bıldırcınları tuzağa düşürmek, çaylağa kandırmak, sesini taklit ederek bülbülü ayağına getirmek de Yermolay'ın üstüne yoktu. Yalnız köpek terbiyesini beceremiyordu. Sabırsızdı. Yermolay evliydi. Karısına haftada bir giderdi. Kadın, yıkık bir kulübede yarı aç yarı tok, Allah ne verdiyse onunla geçinip gidiyordu. Talihsiz bir kadındı. Tasasız, babacan bir adam olan Yermolay, karısına karşı sert ve kabaydı. Eve gelir gelmez surat asar, canavar kesilirdi. Zavallı kadın, onun gözüne girmek için ne yapacağını şaşırırdı. Elinde kalan son kapiklerle ona şarap alırdı. Yermolay, ocağın üstündeki peykesine, çalımla yayılarak zıbarırken, kadıncağız onu kendi gocuğuyla örterdi. Yermolay'ın vahşete varan haşinliğini bazen ben de fark ederdim. Vurduğu kuşun gırtlağını dişleriyle kopardığı anlarda yüzü korkunç bir hal alırdı. Yermolay evde bir günden fazla kalmazdı. Dışarı çıkar çıkmaz da gene bildiğimiz Yermolay olurdu. Bu hali yüz vers ötede bile bilinir, bazen Yermolay bile bunları böylece anlatırdı. İçlerinden en kötüsü dahil, bütün uşaklar bu serseriye karşı üstünlüklerini hisseder, belki de bu yüzden onunla dostça konuşurlardı. Köylüler bazen tavşan kovalar gibi peşine düşer, sonra da onu bırakıverirlerdi. Hatta bu tuhaf adamı iyice tanıdıktan sonra ona dokunmamaya, ekmek vermeye, onunla konuşmaya başladılar. İşte bu adam benim tüfekçimdi. Birlikte İsta kıyısında büyük bir kayın korusuna Tiyaga'ya gittik. Volga gibi Rus nehirlerinin çoğunun sahillerinden biri dik, öbürü basık ve çayırlıktır. İsta sahilleri de öyledir. Bu küçük nehir yarım vers bile düz gitmeden kıvrıla kıvrıla akar. Bazı yerlerde yüksek bir bayırdan sahil boyundaki bentler, havuzlar, su değirmenleri görünür. Etrafı gür bahçelerle çevrilmiş bostanlar göz alır. İstadaki balık bolluğu anlatılacak gibi değildir. Köylüler yaz sıcaklarında bunları kıyılardaki yeşilliğin arasına saklanarak yakalarlar. Kum renkli küçük ardıç kuşları ıslığa benzer cıvıldamalarla buz gibi soğuk, berrak kaynak sularının çizik çizik ettiği kayalık sahillerde uçuşurlar. Yaban ördekleri havuzların ortasına çıkıp ihtiyatla bakınırlar. Sahil kayalıklarının altındaki girintilerde balıkçılar gezinir. Tiyaga'da bir saat kadar kalarak iki çift çulluk vurduk. Güneş doğmadan önce talihimizi bir kere daha denemek istediğimiz için en yakın değirmenlerden birinde gecelemeye karar verdik. Koruluktan çıkarak bayır aşağı indik. Dalga dalga akan nehir suları koyu lacivert bir renk almış, gecenin nemiyle dolan hava iyice ağırlaşmıştı. Değirmenin kapısını vurduk. İç avludan köpek avlamaları duyuldu. Uykulu, kısık bir ses, "Kim o?" diye homurdandı. "Avcılar! Gecelemek istiyoruz." Ses çıkmadı. "Para veririz." "Bekleyin. Değirmen sahibine haber vereyim." Yanaşmanın eve girdiği duyuldu. Az sonra tekrar kapıya döndü. "Olmaz." "Neden?" "Avcısınız. Silah falan taşıdığınız için değirmeni yakmanızdan korkuyor." "Saçmalık." "Ne saçması? 2 yıl önce bizim değirmen böyle yandı. Birkaç celep gecelemişti. Onların yüzünden çıkmıştı yangın." "Peki ama sokakta geceleyecek değiliz ya." "Orasını siz bilirsiniz." Yanaşma ayaklarını sürüyerek uzaklaştı. Yermolay da bedduanın bini bir para. Sonunda iç çekerek, ''Bari köye gidelim.'' dedi. Köye kadar en az iki verslik yol vardı. ''Burada yatarız canım.'' dedim. ''Hava sıcak. Değirmenci bize parayla saman verir.'' Yermolay itiraz etmedi. Kapıyı tekrar vurduk. Yanaşma, ''Ne istiyorsunuz?'' diye seslendi. ''Olmaz dedik ya.'' İstediğimizi anlattık. Yanaşma yeniden haber vermeye gitti ve bu sefer değirmenciyle birlikte döndü. Kapı gıcırdayarak açıldı. Karşımıza iri yarı, yağlı suratlı bir herif çıktı. Öküz ensesi gibi dar, kat kat bir ensesi, kocaman, yüz yuvarlak bir göbeği vardı. İsteğimizi kabul etti. Bizi değirmenin 100 adım ötesinde, dört yanı açık, ufak bir sundurmaya aldılar. Samanla kuru ot getirdiler. Yanaşma, nehrin kenarında, çimenin üstünde semaver yaktı. Çömelerek, olanca gayretiyle boruyu üflemeye başladı. Kömürler alevlendikçe, genç yüzü ışık içinde kalıyordu. Değirmenci, karısını uyandırmaya koştu. Sonunda, evinde kalabileceğimizi söyledi. Ama dışarıda kalmak benim hoşuma gitmişti. Değirmencinin karısı bize süt, yumurta, patates, ekmek getirdi. Az sonra semaverimiz kaynadı, çay içmeye oturduk. Nehirden sis kalkıyordu. Havada yaprak kıpırdamıyordu. Her yandan tarla bıldırcınlarının cırıltıları geliyor, değirmenin çarklarından düşen su damlalarının çıkardığı hafif ses duyuluyordu. Su, setin aralıklarından ağır ağır sızıyordu. Küçük bir ateş yaktık. Yermolay, külde patates pişirirken dalıvermişim. Hafif bir fısıltıyla uyandım. Başımı kaldırdım. Ateşin önünde, tersine çevrilmiş bir fıçı üzerinde, değirmencinin karısı oturuyor, bizim tüfekçiyle konuşuyordu. Daha ilk bakışta, onun ne köylü, ne de şehrin aşağı tabakasından olduğunu, bey kapılarında yetiştirildiğini anlamıştım. Fakat yüzünü ancak şimdi iyice görebiliyordum. Yaşı 30 kadar vardı. Zayıf solgun yüzü hala müthiş bir güzelliğin izlerini taşıyordu. En çok iri, hüzün dolu gözleri hoşuma gitmişti. Dirseklerini dizlerine dayamış, başını elleri arasına almıştı. Yermolay'ın bana sırtı dönüktü, ateşe çalı çırpı atıyordu. Değirmencinin karısı, ''Jeltihino'da gene kıran başladı.'' dedi. ''Papaz Ivan'ın iki ineği geberdi. Tanrı bizleri korusun.'' Yermolay kısa bir sessizlikten sonra, ''Domuzlarınız nasıl?'' diye sordu.
''Sağ.''
''Bize bir yavru hediye etseniz olmaz mı?'' Değirmencinin karısı yanıt vermedi. İt çekti.
''Yanındaki kim?''
''Bir bey, Kostomaroğlu.'' Yermolay ateşe birkaç çam dalı attı. Dallar hemen çıtırdamaya başladı. Kalın beyaz bir duman Yermolay'ın yüzüne yükseldi. ''Kocan niye bize ev almadı?''
''Korkuyor.''
''Vay gebeş vay. Kuzum Arina Timofeyevna, bana bir kadehçik şarap lütfetsene ne olur.'' Değirmencinin karısı kalkıp karanlıkta kayboldu. Yermolay hafiften, ''Sevgilime gide gele tabanlarım delindi.'' şarkısını mırıldanmaya başladı. Arina elinde küçük bir sürahi ve kadehle döndü. Yermolay doğruldu. İstavros çıkardıktan sonra kadehi bir solukta boşalttı. ''Ah, işte hayat bu!'' Değirmencinin karısı yeniden fıçıya oturdu. Nasılsın Arina Timofeyevna? Hep hastasın galiba.
Öyle.
Neden?
Geceleri öksürük bırakmıyor.
Yermolay kısa bir sessizlikten sonra, bizim bey uyudu galiba, dedi. Sakın hekime gitme Arina. Daha fena olursun.
Giden kim zaten?
Ama bana uğra. Arina başını eğdi. Ben karımı o gün deflerim.
Beyi uyandırsana Yermolay Petrovic. Patates pişti.
Sadık uşağım kayıtsız bir tavırla, bırak zıbarsın, dedi. Astaban tepmedi. Yattığım kuru ot yığınının üstünde kıpırdandım. Yermolay yerinden kalkarak yanıma geldi. Patates hazır beyim, yemeğe buyurun. Sundurmadan çıktım. Değirmencinin karısı kalkıp gitmek istedi. Onunla konuşmaya başladım. Bu değirmeni ne zamandır kiralıyorsunuz?
Kutsal üçlü günü ikinci yılı doldurduk.
Kocan nereli? Alina sorumu duymadı. Yermolay sesini yükselterek, ''Bey, kocanın nereli olduğunu soruyor.'' diye tekrarladı.
''Belev'den, kasabalı.''
''Sen de Belev'den misin?''
''Yo, beylerin evindenim. Hani eskiden beylerin yanındaydım ya.''
''Beyin kimdi?''
''Bay Zverkov. Ama artık serbestim.''
''Kimmiş bu Zverkov?''
''Alexander Siliç.''
''Karısının hizmetçisi miydin?''
''Evet. Nereden biliyorsunuz?''
Arina'ya artan merak ve ilgiyle baktım. ''Senin beyi tanırdım da.'' Yavaşça
''Öyle mi?''
dedi, başını eğdi. Arina'yla neden bu kadar ilgilendiğimi açıklayayım. Petersburg'da bulunduğum sırada Bay Zverkov'la tesadüfen tanışmıştım. İyi bir konumu vardı. Bilgili, çalışkan bir adam sayılıyordu. Tombul, aşırı duygusal, sulu göz, hırçın bir karısı vardı. Basit, geçimsiz biri olduğu belliydi. Zverkov'un bir de oğlu vardı. Tam anlamıyla şımarık, aptal bir küçük beydi. Zverkov'un dış görünüşü pek de onun lehine sayılamazdı. Geniş, adeta dört köşe yüzünde ufacık fare gözleriyle sinsi sinsi bakardı. Delikleri iri iri, büyük, sivri bir burnu vardı. Kısa kesilmiş saçları buruşuk alnının üzerinden fırça gibi dimdik kalkardı. İnce dudakları durmadan kıpırdanır, yalancıktan gülümserdi. Bay Zverkov, kısacık bacaklarını geniş geniş açıp, tombul ellerini ceplerine sokarak konuşmayı adet edinmişti. Bir gün, hep birlikte arabayla kenti dolaşmaya çıkmıştık. Konuşmuyorduk. Zverkov, deneyimli, etkin bir adam olarak bana yol göstermeye başladı. ''İzninizle söyleyeyim ki,'' dedi. ''Siz gençler, her konuda baştan sağma konuşursunuz. Öz vatanımız Rusya'yı bilmiyorsunuz siz efendim. Doğrusu bu. İşiniz gücünüz Alman kitapları okumak. Mesela şimdi bana şu konu hakkında, yani yanımızda barındırdığımız adamlar için bir sürü laf ettiniz. Tamam, itiraz etmiyorum. Söyledikleriniz iyi, hoş. Ama siz onları bilmiyorsunuz ki. Bu adamları tanımıyorsunuz siz.'' Hızla sümkürdükten sonra enfiyesinden çekti. ''İzin verin, size ufak bir hikaye anlatayım. İlginizi çekecek.'' Zverkov hafifçe öksürdükten sonra başladı. ''Karımı gayet iyi bilirsiniz. Ondan daha iyi yürekli bir kadın az bulunur doğrusu. Yanındaki hizmetçi kızların hayatı cennetteki hayattan farksızdır. Yalnız karımın bir huyu vardır. Evli hizmetçi istemez. Doğrusu bunda da hakkı yok değil. Çoluk çocuk arasında bir hizmetçi hanımına nasıl bakar? Huyunu suyunu nasıl kapar? Bundan aşağı yukarı 15 yıl önceydi. Bir gün bizim köyden geçiyorduk. Muhtarın kızı dikkatimizi çekti. Güzel bir kızcağızdı. Halinde tavrında hoş bir incelik vardı. Karım, Koko, dedi. Beni Koko diye çağırır.
Şu kızı Petersburg'a götürelim. Çok hoşuma gitti Koko.
Hay hay canım, götürelim, dedim. Muhtar ayaklarımıza kapandı. Herif böyle bir devlet kuşunu rüyasında görse inanmaz. Kız, çocuk tabii, biraz ağladı. Ürkmekte haklıydı doğrusu. Baba evinden ayrılmak kolay mı? Sonraları da bize öyle bir alıştı ki. Önce onu kızlar dairesine verdik. Orada hizmet etmeyi, şunu bunu öğrendi. Son derece yetenekli bir çocuk çıktı. O karıma, bizimki ona bağlandı. Karım da onu yanına alarak, o da hizmetçisi yaptı. Doğrusu karım da o zamana kadar onun gibi hizmetçi görmemişti. Çalışkan, akıllı, terbiyeli, yetenek sahibi bir kızdı. Karım onu fazlasıyla şımartıyordu. Gayet güzel giyiniyordu. Bizim yemeklerden veriyor, çayını eksik etmiyordu. Kısacası, kız için elinden geleni yapıyordu. Böylece bu kız, karımın yanında 10 yıl çalıştı. Sonra, günün birinde bizim Arina, adı Arina'ydı, bir sabah ansızın odama dalarak ayaklarıma kapandı. Ben öyle şeylerden hoşlanmam. İnsan ne olursa olsun, onurunu korumalı, değil mi ya? Ne istiyorsun? Diye sordum.
Beyefendi, Alexander Siliç, ne olur bana bir iyilik yapın.
Ne iyiliği?
Evlenmeme izin verin.
Açıkça söyleyeyim, şaşırmıştım. Kız, budala, dedim. Hanımının senden başka hizmetçisi olmadığını bilmiyor musun?
Hanımıma eskisi gibi bakarım.
Saçma laflar bunlar. Hem hanım yanında evli hizmetçi tutmaz.
Malanya benim yerime geçebilir.
Çok konuşma.
Siz bilirsiniz beyefendi ama...
Doğrusu şaşkınlıktan ağzım açık kalmıştı. Nankörlüğe dayanamam. Karımı siz de bilirsiniz. Melek gibi, iyilik timsali bir kadındır. Karşısındaki canavar da olsa merhamete gelir, ona kıyamaz. Belki akıllanır diye Arina'yı kovdum. Bir insanın bu kadar kötü, bu kadar nankör olabileceğine inanmak istemiyordum. Fakat ne yaparsınız? 6 ay sonra aynı ricayla gelmesin mi? Bu sefer iyice tepem attı. Kovdum. Hem de karıma söylemekle tehdit ettim. Çok geçmeden bir gün karım bana ağlayarak heyecanlı bir halde geldi. Halinden ürktüm adeta. Ne oldu karıcığım? Diye sordum.
Arina, anlıyorsunuz ya, doğrusu söylemeye utanıyorum.
Ne diyorsun? Mümkün değil. Kimden?
Uşak Petruşka'dan.
Ölür müsün, öldürür müsün? Ben her işin aslına bakan bir adamım. Petruşka'nın suçu yoktu. Ceza verilebilirdi ama bence asıl suçlu Arina'ydı. Neyse, uzatmayalım. Hemen saçlarını tıraş ettirerek köylü elbiselerini giydirdik, dehledik köye. Gerçi karım bulunmaz bir hizmetçiden oldu ama ne çare. Evde ahlaksızlığa göz yumamam doğrusu. Hasta bir uzvu kökünden kesmek lazım. Şimdi siz hak verin. Karımı bilirsiniz. Melek gibi bir kadındır. Arina'ya da tam anlamıyla bağlanmıştı. Bunu bildiği halde, aşühtenin yediği halta ne dersiniz? Zaten ne denir ki? Yapılacak bir şey yoktu. Ama bu kızın nankörlüğünü uzun zaman unutamadım. Bu adamlarda kalp, duygu aramak boşunadır zaten. Beslendikçe göz oyan kargalara benzerler. Bu bize iyi bir ders oldu. Size bunu anlatmamın nedeni... Bay Zverkov cümlesini bitirmeden başını öteye çevirdi. Heyecanına hakim olmaya çalışarak pelerinine sıkı sıkı sarındı. Okurlarım şimdi Arina'ya neden öyle ilgiyle baktığımı herhalde anlamışlardır. Değirmenciyle evleneli çok oldu mu? Diye sordum.
2 yıl kadar.
Bey izin verdi mi?
Paramı ödediler.
Kim ödedi?
Savali Alekseyeviç.
Kimmiş o?
Kocam.
Yermolay bıyık altından gülümsedi. Arina kısa bir sessizlikten sonra
''Bey size benden söz etmiş miydi?''
diye sordu. Nasıl yanıt vereceğimi bilemiyordum. O sırada değirmenci uzaktan "Arina!" diye seslendi. Kadın kalkıp gitti. Yermola'ya "İyi bir adam mı?" diye sordum. "Zararsız." "Çocukları var mı?" "Bir tane vardı, öldü." "Acaba değirmenci onu severek mi aldı?" "Çok para ödedi mi dersin?" "Bilmem." "Okuması var, işine yarıyor. Besbelli hoşuna da gitmiş." "Arina'yı çoktan tanır mısın?" "Çoktan. Beylerine gidip gelirdim. Çiftlikleri bize pek uzak değildir." "Uşak Petruşka'yı da tanır mısın?"
"Piotr Vasilyevich'i mi?" "Elbette tanırım."
"O nerede şimdi?"
"Askere gitti."
Sustuk. Bir aralık "Arina'nın sağlığı yerinde değil galiba," dedim.
"Değil ya. Yarın Tiaga güzel olacak galiba. Biraz kestirsek mi dersiniz?" Üstümüzden ıslıklarla bir yaban ördeği sürüsü geçti. Yakınımızda bir yerde nehre indiler. Ortalık iyice karardı. Serinlik bastı. Korudan bülbülün şakımaları duyulmaya başladı. Kuru ota gömülerek uyuduk.
Son.